kokusu. Sevgili dinleyenlerimiz hoş geldiniz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Başkent Ankara'da Didem Güner'e hazırlıyor Leylak Kokusu'nu. Tolga Kökten'le çalışıyoruz Teknik Masa'da ve ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Evet, hep biz diyorduk ki buram buram bir koku yayılır TRT Ankara'da Türkiye'nin Sesi Radyo stüdyolarından. Yok, şimdi öyle demiyoruz. Son iki haftadır öyle demiyoruz ama usul usul hissetmeye başladık sanki Leylak Kokusu'nu. Onca duman, is ve yangın kokusu ardından dileriz ki yine misler kokan bir dünyaya ulaşırız. Kayıplarımız çok fazla ama telafi için azıcık sabırlı olmamız gerekecek ve ondan sonrasında da elbette çok dikkatli olmamız gerekecek. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebiliyorsunuz ve bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız ise 0090 312 463 34 21. Yayın sonrasında da leylakokusu@trt.net.tr adresinden bize ulaşmanız yine mümkün olacak sevgili dinleyenlerimiz. Ve eğer Instagram hesabımızdan da bize mesaj atmak isterseniz leylakokusu_ bizim adresimiz. Evet, bir şarkıyla başlayalım bakalım. Bergüzar Korel söyleyecekmiş. Şarkı söylemek lazım.
Çıkmaz sokaklarda soluksuz kalınca, azalınca manadan, seyyar sevdalarda parçalanınca, dil yetmeyince, göz görmeyince, gönül hissetmeyince, kırılınca camdan kalp, dönüp yalnızlığa kilitlenince. O zaman şarkı söylemek lazım, avaz avaz. O zaman şarkı söylemeli çığlık çığlığa. Thank you.
dinleyenlerimiz, ebeveynlik bir kadın veya bir erkeğin hayatında en fazla ciddiye alması gereken bir sorumluluk. Bir çocuğun ebeveyni olmak aslında oldukça zor ama bir taraftan da bir o kadar emek isteyen işlerden birisi. Her çocuk doğduğu andan itibaren yetişkinliğe adım atana dek karşı karşıya kaldığı sorunlarda ve büyüme sürecinin dönüm noktalarında her zaman ebeveynlerinin desteğine ihtiyaç duyar. Bu insanlık tarihinin başlangıcından beri böyledir aslında. Peki ya ebeveynler? Geçmişten bugüne ebeveynler de sorumluluklarını aynı şekilde üstlenmişler midir ki? Dünden bugüne ebeveyn kavramı ve çocuk ilişkisi acaba bir değişime uğramış mıdır? Ebeveyn kimliği kişinin diğer bütün kimliklerin her zaman önünde mi olmalıdır? Vesaire vesaire, bu tür soruları biz tam da bu konunun uzmanını soracağız. Araştırmacı yazar Gülüş Türkmen bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. Nasılsınız?
İyiyim ben. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok mutlu oldum beni programınıza konuk ettiğiniz için.
Şeref duyduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi gerçekten öylesi aslında karmaşık bir konu ki hani anne babalara da dokunduğunuzda bir dokunduğunuzda bazen bina işitecek durumda oluyorsunuz. Siz de bu işin profesyonelisiniz. Siz bu işi baya baya geçmişe, tarihe dayandırarak, çok ciddi araştırmalarla boyutlandırarak hatta kitaplandırmışsınız bu işi. Bir kere her şeyden önce buna ilgi nasıl başladı? Neden ebeveynlik?
Çok teşekkür ederim. Evet, tam aslında o kadar güzel noktalara değindiniz ki sizi dinlerken ben de öyle dedim. Hani bir dokun bin ah işit. Bunların hepsini hepimiz yaşadık. Bir de bana siz bu işin profesyonelisiniz dediniz ama inanın ne kadar öğrenirseniz o kadar bu işin içinde aslında ne kadar hiçbir şey bilmediğinizi öğreniyorsunuz. Yani içine girdikçe bu işin tarihini, kültürünü kurcaladıkça aslında neleri bilmediğinizi fark ediyorsunuz. Ve belki de bu rahatlatıyor aslında insanları. Ben şurasından tutayım. Bir hani deyim var, bazen insan çok yorulduğu zaman çocukla uğraşmaktan diyor ki ya aman öyle de büyür, böyle de büyür, işte bizim annelerimiz sanki çok mu uğraştılar?
Evet,
bu sözü bilirsiniz. Ben aslında yıllarca bununla mücadele ettim. Çünkü o bırakma hali, vazgeçme hali aslında. Yani biz orada bir gayret içindeyiz. Güzel bir şey yapmak istiyoruz. Bir dirençle karşılaştığımız zaman hemen köprüleri atıveriyoruz ve vazgeçiyoruz. Aslında o dirence biraz dikkat etmek ve devam etmek lazım. Çünkü medeniyet dediğimiz şey zaten insan doğasına direndiğinde olmuş. Yani biz her zaman kendi doğamıza direnerek medeniyet, medeni şeyleri yapmayı başarmışız. Düşündüğünüz zaman bir çocuğa eğitim vermek de böyle bir şey. Her sabah onu kaldırıp okula götürmek, göndermek. Bizim de her sabah kalkıp işe gitmemiz çok medeni bir şey aslında.
Yani eğer Gülüş Hanım, anladım. Eğer biz kendi halimize kendimizi bırakmış olsaydık, hani direnmeseydik. Demek ki biz ilkel yapıda kalacaktık, öyle mi?
Tabii ki tam olarak bu. Hatta bugünlerde, bu son yıllarda bir doğal ebeveynlik furyası vardı. Hani bunu kurcaladıkça da insan bunu fark ediyor. Aman bırakın Allah aşkına, çocuk rahat büyüsün. Evet, tabii ki hepimiz rahatlık istiyoruz. Hepimizin nihai amacı huzur. Ama o huzuru elde etmek için işte insanın biraz doğasına meydan okuması lazım. Yapmaya çalıştığımız şey burada bir denge tutturmak olmalı.
Peki biz şu şimdiki ebeveynler, evet, geçmişe baktığımızda çok yol kat edebilmiş miyiz annelik babalık konusunda?
Yasemin Hanım, ben en son tarih çalıştım gerçekten. Tanrı Ebeveyn isimli bir kitabım çıktı. Evet. Ve tamamen aslında işin tarihine bakıyor. Evet. Çok yol kat edebilmiş miyiz sorusunun cevabı bende evet. Ama aynı zamanda birçok şeye de cevap oldu. Mesela şöyle düşünelim. Neden hala bugün ensest diye bir şey var? Hani bugün hepimiz çok rahatsız oluyoruz bunu duyduğumuzda. Nasıl olur? Bu adamın midesi bunu nasıl kaldırdı filan diyoruz. Neden çocuk gelinler hala korunamıyor? Neden kadınla erkek kanun önünde hala eşit olamıyor? Ya da neden eğitim müfredatı bir türlü değişemiyor ve ödevler büyüklere kalıyor? İnanın bu soruların hepsinin cevabını tarihe baktığımızda bulabiliyoruz. Kendi özümüze baktığımızda bulabiliyoruz. Bir yüzleşme yaşamamız lazım gibi geliyor bana. Yani çocuğu mu büyütmek istiyoruz? Aslında önce kendimize dönüp bir kendimizi büyütmemiz gerekiyor.
Şimdi peki biz o halde çocuklarımızı istediğimiz gibi yetiştiremiyor muyuz Gülüş Hanım?
Bu sorunun cevabı herkesin kendine hastır herhalde. Bence elimizden geleni yapıyoruz. Ama tek başımıza başarabileceğimiz bir şey değil bu. Ben bu konuda kesinlikle artık netim. Eskiden çok annelere babalara mesaj verirdim ben de. Aman kendinizi eğitin. Tabii ki kendimizi eğiteceğiz ama tek başımıza olmaz bu iş. Çünkü aslında o çocuğu eğiten bir toplum var. Bir mahalle var, bir aile var, bir devlet var, bir kültür var. Çocuk ne olursa olsun bu kültürün içinden geçerek büyüyecek.
Evet. Peki kimi zaman ebeveynler gerçekten çok daralıyorlar, çok sıkılıyorlar. Peki acaba bir taraftan da toplumsal baskılardan da söz etmek mümkün mü? Ebeveynlerin üzerinde bu tür baskılar var mı?
Olmaz olur mu? Tabii ki. Aslına bakarsanız mesela mükemmel anne ya da iyi anne imajı aslında doğal bir imaj değil. İyi anne deyince siz ne anlıyorsunuz? İşte çocuğunun sürekli yanında olan, onunla ilgilenen, hatta ona her şeyini feda eden, değil mi? Bizim Türk toplumunda mesela saçını süpürge eden bir anne modeli
yani vardır. Yani birileri için bu olabilir ama benim için o değil. Yani bu anlattıklarınız değil mesela.
Aa, iyi. Evet. Çünkü bu toplumsal baskı. Demek ki tamam. Siz ondan sıyrılmayı başarmışsınız.
Evet, evet.
Ama hani şimdi sosyal medyaya girelim. Hepimiz annelere baktığımız zaman özellikle de kendini anne olarak tanımlayan işte blogger anne dediğimiz ya da vlogger anne dediğimiz influencer dediğimiz annelere baktığımız zaman hep bir mükemmel anne olma gayreti görüyoruz. Bakın evde yoğurt mayaladım. Bakın kendi ekmeğimi evde yapıyorum. Bakın ben çocuğuma ne kadar bakıyorum. Ama bir anne de çıkmaz ki şunu desin. Bakın kendime ne güzel vakit ayırıyorum. Bakın ne güzel dinleniyorum. Bebeği bakıcıya bıraktım. İki saat arkadaşlarla dışarıya çıktım.
Vallahi çünkü... ben de yoğurt mayalıyorum ama çocuklar için olduğu kadar kendim için de mayalıyorum. Yani hani evet onlar için bir şey yapıyoruz ama kendimiz de düşünmemiz gerekiyor. Dediğiniz gibi yani kendinize ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Kendiniz için ne yapıyorsunuz dediğimizde aslında eğer konu onları sağlıklı büyütmekse başlarında sağlıklı anne babaların olması da gerekiyor.
Çok güzel bir noktaya parmak bastınız Yasemin Hanım. Ben de tam sözü oraya getirmek istiyordum. Aslında varımızı yoğumuzu çocuğa vereceğiz mantığıyla eğer çocuk sahibi olursak o hakikaten 3-5 gün sonunda o balon patlıyor. Bunu çok acı bir şekilde bütün anne babalar deneyimliyor. Yani bebek 4. gece hala onları uyutmadığı zaman ve artık hiç takatleri kalmadığı zaman biz ne yapıyoruz? Biz ne yaptık yanılgısına düşebiliyorlar gerçekten. Bu noktada bebeğe baktıkları kadar kendilerine de bakmanın önemi hemen ortaya çıkıyor ve kendi gösteriyor. Lakin toplum baskısı biraz burada onları şey oluyor. Yani önce bebek, önce bebek, hep önce bebek algısı var. Ve bu algıyı sanıyorum, bu algıyla savaşmak gerekiyor biraz.
Şimdi hani belki bebek olduğunda çok fazla sizin de yani kendi keyfinizi düşüneceğiniz zamanlar olmayabiliyor. Bunu anneliği yaşayan pek çok insan bilir. Babalar da boş zamanlarında genelde çocuklarıyla geçirmek durumunda kalırlar. Eşleri azıcık bir rahat etsin diye. Ama belki bu sözlerimizi birazcık daha çocukları büyüttükten sonra az daha böyle kendi kendilerine yetebilecekleri zamandan sonra mı söylemek lazım? Evet, ilk zamanlar gerçekten bir kabus çünkü.
Şöyle, bence hayır. Bence bu iş bebeklikte başlıyor. Çünkü bu şuna benziyor. Gömleğin ilk düğmeğini çocuk bebekken ilikliyoruz. Hangisi o ilk düğme? Hemen söyleyeyim. Uyku eğitimi.
Evet.
Daha bebek doğdu. Dakika bir gol bir. Uyku mücadelesine geçeriz biz. Yani bebeğin henüz uyku düzeni oturmuş değildir. Olmadık saatlerde uyumaktadır. Hı-hı. Ve gecede birçok bebek anne babasını uykusuz bırakır. Bu noktada eğer doğal akışına bırakırsak çok uzun bir zaman alabilir bebeğin kendi seyrine geçmesi. Kimi bebek rahat geçer hakikaten ama kimisi çok zorlar anne babasını. İşte orada 4. ve 5. günde anne babanın bunu duymaya ihtiyacı var. Yani sen bebek uyuduğu anda onu başına birisini koy ve git kendine bir bak. Yani banyoya mı girmek istiyorsun, uyumak mı istiyorsun? Çünkü temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geliyor ebeveynler. Tabii ki. Temel ihtiyaçlar arasında aslında sosyalleşmek de var. Çünkü o bir yetişkin. Hani 30 günün 30'unu da bebekle baş başa geçirirse gerçekten lohusa depresyonuna girebilir.
Bu anlattıklarınızı duyunca iyi atlatmışız diyorum inanın.
Ah, kesinlikle bazıları.
Ben çok adanmış yaşamıştım da.
Gerçekten öyle oluyor. Yani onu duymaya düşünün, herkes bebek nasıl diye gelir anneye babaya. Bir kişi de sormaz
sen nasılsın? Evet, evet. Bütün annelerin duymak istediği şey bu aslında. Peki, şöyle bir şey. Şimdi şunu ben ilk kez duydum. Uluslararası tanınırlığa sahip sürdürülebilir iyi ebeveynlik felsefesinin de isim annesi siz misiniz? Ve aynı zamanda elçisisiniz. Peki, sürdürülebilir iyi ebeveynlik nedir? Ve nereden çıkmıştır annesi?
Annesi sürdürülebilir ya bebeklik aslında çok geniş kapsamlı bir felsefe olarak düşünülebilir. Amacımız şuydu, bu devirde bu topraklar üzerinde ve kendi kişiliğimize uygun bir çocuk yetiştirme modeli kurgulamaktan bahsediyor. Neden, hangi ihtiyaçla ortaya çıktı? Şöyle, şimdi kitapçıya giriyorsunuz çocuk büyütmekle ilgili bir şey almak için. Artık bolca kitap var. Bir sürü kitap var. Hangisini alacaksınız bunlardan? Bir sürü ekol görüyorsunuz. Burada Amerikan ekolleri var, Fransız ekolleri var. Şöyle ebeveynlik, böyle ebeveynlik. İşte doğalı var, yavaşı var, holistiki var, organiki var. Hangi birini alayım diye düşünüyorsunuz. Ve aslında bunların her biri biraz metalaşmış fikirler oluyor. Yani sizin orada bir bebeğiniz var, onun belli ihtiyaçları var. Sizin bir kişiliğiniz var ama o kitap bunu bilmiyor tabii, bilmeden size bir şeyler söylemeye çalışıyor. Burada anne babalar bir saf seçiyorlar diyeyim. Çok da bilmeden seçiyorlar aslında. Hoşlarına giden bir ismi bulup seçiyorlar ama bu bir yama gibi duruyor onların üzerinde. Hani o elbise onlara uymuyor gibi düşünelim. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey bir kere içinde yaşadığınız devri bir göz önünde bulundurmak. Düşünün, şu anda, tam şu anda pandemi dönemindeyiz. Pandemi döneminde hangi anne babaya şunu diyebilirsiniz Allah aşkına? Aman çocuklarınız ekrandan uzak dursun.
Tabii.
Şimdi böyle bir yönerge bu dönem için gerçekten geçersiz bir yönerge. Dolayısıyla gerçekten içinde bulunduğumuz durumun göz önünde bulundurarak her şeyi şey yapmalıyız. Bir de kişilikleri de tabii, hani çocuğun kendi kişiliği, annenin babanın kendi kişiliği, kendi ihtiyacı, bütün bunları göz önünde bulundurarak kendi aklımızı kullanarak kurallarımızı koymalıyız.
Ve sizin sürdürülebilir iyi ebeveynlikle ilgili söylemiş olduğunuz bir şey daha var. Bu devirde, bu topraklarda.
Evet, bu topraklarda. Bundan kastım da bu kültürde aslında biraz önce bahsettiğimiz toplumsal baskılar. Sadece baskılar değil tabii. Buranın doğası. Buranın doğası neye ihtiyaç duyuyor? Bundan da şunu kastediyorum Yasemin Hanım. Mesela Hollanda'da ya da İngiltere'de çocukların 6'da 7'de yatırıldığını duyuyoruz. Yatağa götürüldüğünü duyuyoruz. Ve aslında onlara gıpta ediyoruz. Ay ne kadar güzel, ne büyük bir disiplin. Ondan sonra bütün gece anneye babaya kalıyor. Ne kadar hoş. Çok güzel de acaba biz bunu bu topraklar üzerinde uygulayabilir miyiz acaba?
Mümkün.
Bu toprakları da geçtim. Meksika'da mesela şöyleymiş. Gece yarısına kadar, birlere kadar herkes sokakta olurmuş. Şimdi orada birisinin çocuğunu 6'da 7'de yatırması demek aslında çocuğun büyük bir sosyalleşme sürecinden muaf kalması demek.
Tabii.
bu da ne kadar iyi acaba çocuk için? Burada aslında yaptığımız şey bir yarar zarar dengesi gözetmek olmalı diye düşünüyorum.
Bu topraklarda, bu kültürde işte kimi yerde güneş saat kaçta batıyor değil mi? Yani koskoca bir dünyadan bahsediyoruz ve elbette alışkanlıklarımız çok farklı olacak. Hani dediniz de siz işte pek çok ekol var, pek çok kitap var ama işte kimisi şunu söylüyor, kimisi bunu söylüyor. İşte bir şekilde bir senteze ulaşıyorsunuz. O sentezde ama sizin kültürünüzle uyumlu olmak durumunda. O zaman belki daha sürdürülebilir bir ebeveynliği yakalayabiliyoruz değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Yani şunu yapmamamız lazım diye düşünüyorum. İşte pandemi döneminde ben ne kadar kötü bir anne oldum. Hı-hı. Çocuğum bütün gün ekran başındaydı. Hı-hı. Mahvolduk. Ben çok kötü bir ebeveynim. Hı-hı. Hayır değilsin. Çünkü bu dönem çok zor bir dönem. Ve bu zor Hı-hı. dönemden minimum zararla çıkmaya çalışıyoruz. Yani Hı-hı. hiç zarar görmeyeceğiz diye bir şey mümkün değil. Dolayısıyla minimum zarar nasıl görülebilir ona bakarak hepimiz yol almaya çalışıyoruz. Hı-hı.
Şimdi peki Gülüş Hanım acaba bu işin bir ideali var mı? Yani hedeflenmesi gereken bir ebeveynlik modeli var mı? Sizin söylediğiniz gibi bu devirde, bu topraklarda sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir şey. İşte az evvel siz dediniz ki işte en iyi anne, en iyi baba kimdir? İşte çocuğuyla işte çok zaman geçiren, ondan sonra işte hiç yanından ayırmayan. Ben dedim ki hayır, benim için çok böyle değil dedim. İşte belki benimki yanlış, belki o yanlış ama bunun bir ortası var. O orta nedir?
Evet, yani ideali yok çünkü benim çok sevdiğim bir şey var. Her ütopya kendi distopyasına götürür. Yani bir şeyin mükemmelini istediğiniz zaman tam tersi sonucu alarak da bitirebiliyorsunuz. Hı-hı. Hatta aldığınız sonuç tam tersini yapsaydınız alacağınız sonuçla aynı bile olabiliyor. Gerçekten Hı-hı. çok ilginç, özellikle çocuklar üzerinde. Ama yeterince iyi diye bir şey var. Yani yeterince iyi ebeveynlik diye Hı-hı. bir kavram var. Olduğu kadar olmadığı kadar noktası o da herhalde. Hı-hı. Şimdi çocuk da mükemmel değil. Siz de mükemmel değilsiniz. Çocuğunuz da mükemmel değil. İnsanlar mükemmel değil zaten. Dolayısıyla burada niyeti belki önemseyerek, hani o gayreti elden bırakmayarak, her ne kadar çocuk ne bileyim bugün 8 saat ekrana bakmış olabilir ama amacımız yarın daha az bakması olmalı daima. Hani ipi elden bırakmadan. Zor günler dahi geçirsek her zaman bir sonraki gün için yine gayretimizi korumaya devam edelim.
Hele bir yüz yüze eğitim başlasın zaten hiç ekrana falan bakmasınlar lütfen artık.
Evet, yani belki de bu mesajı da vermek lazım. Burada yarar zarar dengesini gözetmek söz konusuysa yüz yüze eğitim artık ivedilikle açılmalı.
Evet.
Aşılarımızı da oluyoruz. Bundan sonra artık normalleşme çabasını hızlandırmalıyız diye düşünüyorum.
Evet. Peki Gülüş Türkmen'e bir soru daha. Tanrı Ebeveyn. Kitabınıza neden bu ismi seçtiniz?
Burası tabii biraz daha felsefi bir taraftan bakıyor. Şimdi insanın zaman içinde bir uçtan diğerine savrulduğu bir hat gözlemliyoruz. Ebeveynleri de bu uçurumun kenarına getiren bilimsel öğelerden ziyade toplumsal baskılar oluyor. Yeni mitoloji, yani günümüzün anlatısı ebeveyne diyor ki sen doğru yolu sezgilerinle bulabilirsin. Sezgileriyle bulabileceğine inanan ebeveyn de yavaş yavaş, zaten biliyorsunuz bir post-truth çağına girdik. Hani kimse kimseye çok inanamıyor, güvenemiyor artık. Bilimsel söylemleri bile sorgular hale geldik. Uzmanlara güvenmiyoruz. Bu noktada ebeveyn aslında bir nevi hastalığa kapılıyor. Ve diyor ki en iyisini ben bileceğim o zaman çocuğum için. Yani uzman bile bilemez benim için çocuğum, yani neyin çocuğum için daha doğru olduğunu. Dolayısıyla mecburen kendi şeyini yapmak zorunda kalıyor. Bu aslında sadece bir eleştiri de değil. Çünkü biraz önce fark ettiyseniz ben de dedim. Yani kendi aklımızı kullanarak kendi yolumuzu bulmak zorundayız. Yani ebeveyn bir nevi çocuğunun tanrısı haline gelmek zorunda kalıyor günümüzde. Hani bunu bir tespit olarak, biraz da vurucu bir tespit olarak bu kapağı yansıtmak istedim.
Peki, çok teşekkür ederiz Gülüş Hanım. Çok mutlu olduk her şeyden önce. Bir kere herkesin kendi doğrusu olması gerektiğini öğrenmiş olduk sizden ebeveynlik konusunda. İşte toplumsal baskılardan işte olabildiğince uzak durmayı, işte bize öğretilenlerden biraz daha farklı olabilme esnekliğini gösterebileceğimiz söylediniz. O yüzden yüreğimize biraz su serpti diyebiliriz biz bunlar için.
Ben çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
Teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın efendim.
İyi günler, hoşçakalın.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 14.25'i gösteriyor. Az sonra sizlerle doçent doktor Serhat Nasıroğlu'nu tanıştıracağız. Kim mi? Detaylarını dinleyeceğimiz bu güzel şarkıdan sonra bulacaksınız. Haluk Levent söylüyor, Vicdan.
Bilsen bu gözler neler neler görüyor. Çaresizlik umudu nasıl da tüketiyor. Kimisi hayatı savaş zannediyor. Hesabı bir türlü kapanmıyor. Kiminin göğsüne sığmıyor yüreği. Ölüyor bir lokma ekmeğini. Vicdan, yapan seni insan. Yüreğine sormazsan kanar durur yaran. Vicdan, sonsuz feryatları duymanı sağlayan, seni insan yapan. Bir bilsen bu gözler neler neler görüyor. Bir kibir uğruna yer gök bile tükeniyor. Hükmetme kavgası bir türlü bitmiyor. Kim galip kim mağlup bilinmiyor. Yeryüzü yangını bir türlü sönmüyor. Herkes aynı ateşte kül oluyor. Vicdan, yapan seni insan. Yüreğine sormazsan kanar durur yaran. Vicdan, sonsuz feryatları duymanı sağlayan, seni insan yapan. Vicdan, yapan seni insan. Yüreğine sormazsan kanar durur yaran. Vicdan, sonsuz feryatları duymanı sağlayan, seni insan yapan.
Kokusu devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, geçtiğimiz hafta ülkemizin Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olan orman yangınları gibi büyük ve yıkıcı doğa olayları sonrası çocuklar ve ergenlerde bazı ruhsal sorunlar ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar çocuk ve ergenlerin yangın ve deprem gibi doğal afetlerden yetişkinlere göre psikolojik açıdan daha fazla etkilenebildiklerini ortaya koyuyor. Bu öngörüyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde yangından etkilenen çocuk ve ergenlere yönelik travma polikliniği açıldı. İşte tam da bu konu üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden doçent doktor Serhat Nasıroğlu ile sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz Serhat Bey.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Serhat Bey, evet, gerçekten çok kötü iki hafta geçirdik. Bizim için kapkaranlık, kabus doluydu. Biz uzaktan seyrettik kimi zaman ama her sabah benim yaptığım şey elim titreyerek kumandaya erkenden basıp televizyonda neler olduğunu görmek oldu. Hep bir dua ettik ama biz yetişkinler bu durumdayken kim bilir çocuklarımız neler hissediyorlar. Çünkü bir şekilde onları yaşadığımız olaylardan soyutlayamıyoruz. Tabii biz uzakta olanlardan bahsettim ben biz derken, bir taraftan da tüm bunların içinde, ortasında olan çocuklar vardı. Değil mi?
Tabii. Şimdi esasen şöyle bir ruh sağlığına giriş yapmanız çok güzel oldu. Yani çocukların daha çok etkilendiği ile ilgili bilgiler. Hı hı. Aslında biz bunları çok yeni biliyoruz. Yani belki bir 50-60 yıllık bilgilerimiz bunlar. Hı hı. Daha önce şöyle düşünülüyordu. Yani bir kötü bir olay olur. Kişi fiziksel olarak bu olaydan etkilenmişse etkilenmiştir. Hı hı. Yani fiziksel olarak etkilenmemişse zaten ruh sağlığı çok önemli bir konu değil gibi bakılıyordu. Hı. Son 30 yıldır, belki de bir son 50 yıllık genel değerlendirme yaptığımızda aslında bu bilginin çok yanlış olduğunu gördük. Hı hı. Şu anda yeni bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Aslında sadece annenin yaşadığı stres bile, hı hı, anne karnında bir bebek varsa o bebeğin bile beyin gelişimini etkiliyor. Yani şu anda anne karnındaki bir bebek bile bu olaydan olumsuz yönde etkilenmiş olabilir. Şimdi yalnız ben tabii uzun yıllardır, yaklaşık 14-15 yıldır bu işi yaptığım için çok fazla travmatik durumla karşılaşan çocuğun ailesiyle görüştüm. Genelde şöyle bir yaklaşım oluyor. Eğer bir çocuk bu konudan özellikle bahsetmiyorsa bu çocuk bu olaydan etkilenmemiştir diye bakılıyor. Zaten bir bebek ise bu konuyu dile getirmek için yeterli dil gelişmeye sahip değil. Zaten bir çocuk bunu anlayamaz. Hı-hı. Okul öncesi dönemdeyse zaten durumun farkında değildir. Hı-hı. Okul sonrası dönemde ya da ergenlik dönemindeyse sadece şikayet ediyorsa, yani acıkmışsa söylüyorsa açtır. Eğer acıktığını söylemiyorsa aç değildir. Yani hı-hı, demek ki ruh sağlığı ile ilgili sorunlarını anlatmıyorsa bu çocuk bu olaydan etkilenmemiştir.
Yani biz ruh sağlığı ile ilgili sorunları da bir şekilde aslında fiziksel ihtiyaçlarımızla eşmiş gibi görüyoruz. Yani çocuk eğer ben karnım acıktı derse açtır. Ama çocuk konuşmuyorsa da demek ki unutmuştur ya da umursamamıştır gibi bakıyoruz. Evet. Öyle mi?
Kesinlikle evet. Öyle. Yani ama yapılan çalışmalar şunu gösterdi. Bir kişi çok ağır bir travmayla karşı karşıya kaldıysa, ki yangın maalesef böyle bir durum, yani ölümcül riskin de olduğu bir durum. Hı hı. Kişinin beyninde konuşmayla ilgili bir merkez etkileniyor. Hı-hı. Yani biyolojik açıdan da sizin konuşmanızı engelliyor. Hı-hı. Ya da bir çocuk konuşamıyor. Hı-hı. Çünkü ailenin dinlemeyeceğini düşünüyor. Ya da toplumsal kültürel özelliklerle utanıyor. İşte erkek çocuk ağlamaz, erkek çocuklar acılarını anlatma. Ya da çocuk zaten konuşsa bile ailenin onu anlayamayacağını düşünür. Ya da babam, annem, kardeşlerim bu olaydan üzülür. En iyisi ben bu konuyu hiç gündeme getirmeyeyim diye düşünür. Hı hı. Biz bu konuları aşabilmek için bir aşılama hizmeti yapmak istedik. Ama bu aşılama hizmeti ruhsal aşılama. Hı hı. Şimdi ruhsal aşılama şu demek. Yani çocukların konuşmasını teşvik etmek. Hı hı. Örneğin bir yangın felaketinin olduğu ya da deprem felaketinin olduğu bir yere gidip bazı sorular sormak çocuklara. Toplayıp çocukları belki. Hı hı. Yangın anında neredeydin? Yangın anında ne düşünüyordun? Ne hissediyordun? Hı hı. Neler yapabileceğini hissettim. Bundan sonra neler olacağını düşünüyorsun? Sence neden bu yangın oldu?
Serhat yani Bey, siz bunu anlatırken aklıma hemen şöyle bir şey geldi. Acaba böyle bir sohbeti birebir yapmayı mı tercih ediyorsunuz? Yoksa grup halinde konuşmak ya da çocuklara konuşturmak daha mı kolay oluyor?
Şimdi şöyle, biraz da iş gücüyle ilişkili ve etkilenen çocuk sayısıyla ilgili. Eğer ilgilenen çocuk sayısı fazlaysa, ilgilenmeniz gereken çocuk sayısı fazlaysa, bu durumda 10'ar kişilik grup terapileri şeklinde yapabiliriz. Hı-hı. Ama eğer ilgileneceğiniz çocuk sayısı azsa, hı-hı, o zaman bireysel görüşmeler de yapabiliriz. Ama her ikisinin de yapılmasında fayda var. Yani hem bireysel, tamam, görüşmeler hem de grup, hı-hı, görüşmeleri. Hı-hı. Şimdi biz bu çocukların anne baba olarak, anne babalara söylediğimiz en önemli öneri şu: çocuklarınızı dinleyin. Hem duygularını dinleyin, hem de düşüncelerini dinleyin. Çünkü zaten davranış sorunlarına yol açacak şeyler de çocukların düşüncelerinden kaynaklanacak. Peki ne olur? Yani neler oluyor çocuklarda? Şimdi ben bir ara şey söylemiştim. Çocuklarda depresyon görülebilir dediğinde gerçekten büyük bir olay olmuştu. Yani çocuklar nasıl depresyona girebilir gibi gidiyorlar.
Girmez.
Uyku düzenleri bozuluyor. beslenme sorunları ortaya çıkıyor. Ani yüksek sesler ve çocuk çok irite oluyor. Daha önce mesela bir bebeğinize sarıldığınızda, onu okşadığınızda, salladığınızda ya da neyi söylediğinizde çocuk sakinleşiyorsa artık sakinleşmemeye başlıyor. Ya da tamamen apatik bir çocuk oluyor. Hani böyle derler ya, bez bebek gibi. Tutuyorsunuz, tak cansız, cansız bir bebek haline geliyor. Bu da çocuğun yaşadığı çevresel olaylardan belirgin olarak etkilendiğini gösterebilir. Evet. Ya da mesela 2-6 yaş arası da oldukça önemli. Bazı bireylerden bahsetmek istiyorum. Bazen aileler kendi çocuklarındaki belirti farklılıklarını nasıl yorumlamaları gerekir diye.
Evet.
Şimdi ben tabii Elazığ depreminde, Van depreminde de bulundum uzun süre. Şimdi çocuklarda şöyle bir düşünce oluyor. Özellikle 3-4 yaş grubunda. Tüm dünyanın merkezinde kendilerini görebiliyorlar. Örneğin işte ben annemle kavga ettim, o yüzden yangın çıktı. Ben cezalandırıldım.
Oy, kendilerini suçluyorlar yani. Ha?
Tabii. Anne baba boşanmalarında da bunu görüyoruz. Ya da toplumsal büyük bir olay olduğunda da çocuklar kendini suçluyorlar. Peki belirtiler mi? Yine bunlardan da uyku düzeni bozuluyor. Şimdi bir çocuk, 4 yaşında bir çocuk, anne baba ben çok etkilendim bu olaydan, beni psikiyatriye götürün demiyor. Bir takım çocuklarda ruhsal değişiklikler ortaya çıkmaya başlıyor. Bir yetişkin gibi kendini ifade etmiyorlar. Ne oluyor? Mesela anne baba çocukların duygularını ifade etmesini nasıl anlayabilir? Örneğin oyun sürecinde bunu anlayabilir. Ya da resim çizerken çocuk kendi duygularını ifade edebilir. Ya da çocuk bir şekilde bu dönemde de öfke nöbetleri ortaya çıkartmaya başlar. Yine uyku düzeni bozulur, beslenme düzeni bozulur. Ya da bir alt basamağa geri döner. Ne olur? İşte tuvalet eğitimini bitirmiş bir çocuk 4 tekrar yaşında tak tekrar tuvalet eğitiminde sorun yaşamaya başlar. Ya da konuşma bozuklukları olur, kekemelik. Ya da ani başlayan tikler. Ya da artık hiçbir şey yapmak istememe. Yani yaşların arasına katılmaz, oyun oynamaz. Sadece işte böyle ekrana aşırı bağımlı, televizyon ekranı süresinin arttığı ama diğer keyif verici etkinliklerden uzak kalan bir çocuk haline gelir. Bir de tabii okul dönemi. Ben böyle anlatıyorum ama vaktimiz var mı bilemiyorum.
Yo vaktimiz var. Seve dinliyoruz biz sizi.
Şimdi tabii okul döneminden de bahsetmek istiyorum. Daha çok böyle soyut döneme de geçiş dönemi aslına bakarsanız. Yani ölüm kavramının da yeni yeni geliştiği dönemler. Şimdi tabii okul dönemi özellikle 6-12 yaş arasında süreç biraz daha çocukla bilgisayar anlamda yani düşünce anlamda da çalıştırabilecek bir döneme gidiyor.
6-12
yaş. İşte bu dönemde de çocuklarda yine okul başarısızlıkları, işte öfke nöbetleri, okula gitmek istememe,
arkadaşlar uyumsuzluklar,
kendine zarar verici davranışlar, tabii, baş ağrısı. Bakın sadece baş ağrısı bile bir travma belirtisi olabilir. Huzursuzluk, hırçınlık, uyku sorunları, kabus görmeler, farklı konulardaki korkular, obsesyon belirtileri, mesela temizlik takıntıları, işte içe kapanma, ilgi kaybı, keyifsizlik, okul başarısındaki düşüşler, fantazi düzeyinde bile olsa oyunlarda bu yangının yeniden tekrar yaşantılanması, bazen aynı rüyanın tekrar tekrar görülmesi. Yani çocuk aynı rüyayı tekrar tekrar görebiliyor. Bu tür belirtiler gelişebiliyor çocuklarda. Ergenlik döneminde artık işler daha da çok daha riskli bir hale gelebilir. Çünkü artık bu dönemde çocuk şöyle düşünüyor. Ben tüm güçlüyüm. Yani delikanlı dediğimiz dönem ben güçlüyüm. İşte siz güçlüyseniz de ailenizi korumanız lazım. Güçlüyseniz yangını söndürmeniz lazım. Çocuk böyle hissedecektir. Şimdi bu durumda ne olacak? İntihar düşünceleri. Ben ailemi koruyamadım. Ben evimi koruyamadım. İntihar girişimleri. En sık ikinci ölüm sebebidir ergenlerde intihar. Ergenlerdeki intihar en sık ikinci ölüm sebebi. Çok sık. Depresyon, hüzün, akademik başarıda düşüş, uyku sorunları, dikkat sorunları, işte LGS yazdıran ya da YKS yazdıran bir çocukta belirgin olarak dikkat sorunları. Güven duygusunda sarsılma, inanç sarsılmaları, hangi inanca sahip olursa olsun sarsılıyor. Babaya eğer aşırı güveniyorsa ya da aileye, ona yönelik de güven sarsılıyor. İşte babam ailemizi koruyamadı. Yangını söndüremedi. İyi organize edemedi. Ben de yapamadım. Toplumsal kurallara bu sefer uymada sorunlar çıkıyor.
Bu Allah'la ilgili inançlarında da sarsılma olabilir.
Tabii. Dini inanç temlerinde de sarsılma gerçekleşebilir. Ama her şekilde inanan onun da dini inancı sarsılabiliyor, inanmayanın da inanmama inancı sarsılabiliyor. Şiddet uygulamaya başlıyor çocuk. Etrafındaki insanlara kesici ve rica et kullanmaya başlıyor. Okuldan kaçmaya başlıyor. Ya da başlayabilir.
Erken gibi
bir takım gerçekten çok ciddi ruhsal sorunlarla karşılaşabiliriz.
Peki bunlar hani acaba şöyle midir? Böyle bir ayrıma gidebilir miyiz Serhat Bey? Bunlar evet birebir yangını, depremi içinde yaşamış olan çocuklar ya da ergenlerdir. Evet. Ama işte biz diyelim ki uzağız İç Anadolu bölgesinde evet. depremi televizyondan evet. izliyoruz. Ya da akşam açtığımız haberlerde görüyoruz. Evet. Selif tel felaketini görüyoruz. İnsanların düştüğü olumsuzlukları görüyoruz. Zorlukları evet. görüyoruz. Acaba burada biraz daha farklı olabilir mi çocukların düşünce biçimleri ya da ruhlarının zedelenmesi?
Tabii burada şeye bakmak gerekiyor. Olayın ne kadar şiddetli yaşandığına bakmak lazım. Eğer travma sonra stres bozukluğu açısından bakacak olursak ekran karşısında olayları izlemek tanı kriterin içerisinde yer almıyor maalesef. Bence değişmeli. Yani bu tanımı koyan psikiyatristler bizim gibi meslektaşlarımız şöyle düşünmüşler. Sadece olaya bizzat şahit olan kişilerin belirtileri travma kapsamında alınmalı. Ekran karşısında uzaktan izliyorlarsa konulmamalı diye bakılıyor. Ama ben biraz farklı bakıyorum işte.
Evet, galiba çünkü ben size yakın.
Ekran karşısında bile olsa hepimiz yoğun bir hüzün hissedebiliyoruz.
Evet.
Ve bu bahsettiğimiz konular da yani bahsettiğim şikayetler de gelişebiliyor. Özellikle gelecek korkusu çok yoğun oluyor. Evet. Ki ben normalde bunu poliklinikte de görebiliyorum bu süreci. Şimdi ama şunu da görebiliyoruz. Olaya ne kadar yakın ve birebir içindeyseniz travmanın şiddeti artıyor.
Tabii ki.
Mesela biz bunu depremde de görüyoruz. Enkaz altında kaldıysanız ya da uzaktan gördüyseniz şiddet, yani travmanın şiddeti yaşadığınız olayın boyutu değişiyor. Ama tabii travmayı belirleyen tek şey olayın şiddeti de değil. Olay sonrası, tabii genetik özellikleriniz etkili ama olay sonrası ne kadar sosyal destek aldığınız da gerçekten travmanın şiddetini çok etkiliyor. Yani az önce saydığım belirtileri belirleyen en önemli konulardan biri de ailenin ve toplumun çocuğa vereceği sosyal destek. Bu belirleyici bir süreç olacak.
Şimdi peki ben az evvel konuya girişte dedim ki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde yangından etkilenen çocuk ve ergenlere yönelik travma evet. polikliniği açıldı dedim. Aslında evet. bu poliklinik bunun üzerine açılmamıştır. Zaten vardır değil mi?
Hayır şöyle.
Yeni mi?
Şimdi normalde zaten diyelim ki 10 tane poliklinimiz varsa biz sonra tabii ki travma polikliniklerinde yani travma mağdur çocukları da muayene ediyorduk. Hangi sebeple gelirse gelsin. Yani işte şizofreni, dikkat eksikliği, kekemelik, tik fark etmez. Yani tüm ruhsal sorunlar için poliklinik ayırt etmeksizin tüm başvuruları kabul ediyorduk. Ancak bölge itibariyle Akdeniz bölgesinde olduğumuz için Akdeniz Tıp Fakültesi olarak da biz sadece yangından etkilenen çocuklara özel olarak ayrı bir poliklinik açmaya karar verdik.
Tamam.
Çünkü bize ulaşım çok kolay değil. Randevular çok kolay alınamıyor.
Tabii.
Ve bu alanda da biraz uzmanlaşmak gerekiyor. O sebeple de bu alanda eğitimli olan arkadaşlarımızı travma polikliniğine aldık. Sadece yangın mağduru çocuklara özel açıldı bu poliklinik. Ve her bir görüşmede ortalama 45 dakika ya da 1 saat arasında sürecek şekilde. Yani gittik devlet hastanede 5 dakikada bizi alıp gönderirler gibi düşünmesini de istemiyorum.
Tabii.
Gerçekten terapiye yönelik. Yani çocukların düşüncelerini, duygularını anlamaya ve bunları varsa bir sorun değiştirmeye yönelik bir sürecin adımını atmak istedik. Bu anlamda da işte az önce saydığım bütün bu belirtilere sahip olan çocuklar varsa eğer etrafınızda ya da kendi çocuğunuzda Akdeniz Tıp Fakültesi çocuk psikiyatrisi başvuru yapmanız çocukların çok gerçekten yüksek yararını olacaktır.
Evet, anladığım kadarıyla zaten diğer randevulardan biraz daha farklı olarak daha ivedilikle kabul ediyorsunuz.
Tabii, kesinlikle öyle. Çok daha hızlı, çok daha erken ve daha uzun süreli görüşmeler yapılmasını sağlamak için amacıyla poliklinikleri açtık. Aynı zamanda tabii biz, ben Türkiye Çocuk Genç Psikiyatri Derneği'nde Travma Komisyonu Başkanlığı yürütüyorum. Biz dernek olarak da şu anda sahada ekip olarak çalışan ekiplerle de işbirliği içerisindeyiz. Bu ekipler de şu anda sahada birinci olarak psikososyal hizmet sağlıyorlar. Orada da sorunların daha yüksek olduğunu düşündükleri çocukları bize yönlendiriyorlar. Yani biz hem sahada çalışan ekiplerle de birlikte hareket ediyoruz.
Peki Serhat Bey, siz çocuk ruh sağlığını çok iyi bilen bir insansınız. O yüzden size bu soruyu da sormak istiyorum. Son zamanlarda en çok konuştuğumuz konulardan birisi evet yüz yüze eğitime dönülmesi. Peki siz yapmış olduğunuz görüşmelerde, size gelen danışanlarınızda acaba bu konuyla ilgili sıkıntı yaşayıp da gelenlerde var mı? Yani 1,5 yıldır evde olduktan sonra böyle bir size başvuruyla, yani depresyon olabilir bu ya da başka bir şey olabilir, bilmiyorum, hastalık tanımlarını var mı?
Tabii travmayla birlikte, özellikle tabii 2 yıla neredeyse yaklaşık 1,5 yılı geçti. Çok fazla elimizde bilimsel veri oluştu. Sadece benim klinik gözlerimin de ötesinde. Şunlara bakıyoruz. Travma, yani bu pandemi sonrası çocuklardaki travma oranları ne oldu? Çocuklardaki depresyon oranları arttı mı? Obsesif kompulsif bozukluk arttı mı? Dikkat sorunları arttı mı? Ekran bağımlılığı arttı mı? Bunlara bakıyoruz. Ve gerçekten neredeyse tüm bu hastalıklarda pandemi sonrası belirgin bir artış var. Ben bunu kendi polikliniğimde de çok net görebiliyorum. Mesela ekran bağımlılığı artmış durumda. Uyku sorunları artmış durumda. Dikkat eksikliği sorunları artmış durumda. Ve çocukların sosyal kaygıları da arttı. Sosyal fobik eğilimi artmaya başladı. Kendilerine olan benlik saygılarında belirgin olarak bir azalma ortaya çıktı. Çünkü biz okulu sadece bir bilgi edinme yeri olarak da görmüyoruz. Yani tabii. Çocukların karşılıklı etkileşimin arttığı, sosyal kaygıların azaldığı tabii. bir etkileşim yeri olarak görüyoruz. O yüzden de ben aslında pandemi ilk dönemlerinde yoğun ve pandemiyle ilgili çok fazla da korona ile ilgili de süreçle ilgili çok az da bilgimiz olduğu için ilk etapta okulların tatil edilmesini çok destekledim. Ancak şu aşamada çok hızlı bir aşılamayla, özellikle bu aşılama yapmak istemeyenlerin de bence çocuklar üzerinde de bir vebali var gerçekten. Çünkü bizim okullar açabilmemiz için belli bir oranda aşılamaya sağlamamız gerekiyor. Bu anlamda da ben sürekli bu konuda da sosyal medya paylaşımları da yapıyorum. Gerçekten tüm halkımıza tekrar rica ediyorum. Yani bu çok acil bir konu. Çocukların okula devam edebilmesi için de hepimizin yetişkinler olarak aşılanmamızı sağlamamız gerekiyor. Çocuklar ruhsal olarak, belirgin olarak etkileniyorlar bu süreçten. O yüzden de benim düşüncem çocukların daha fazla ruhsal açıdan etkilenmemeleri aslında %100'ün ivedilikle başlaması yönünde. Bunu da sağlayabilmesi için de hepimize gerçekten büyük görevler düşüyor. Öncelikle de aşı.
Evet, evet. Biz yetişkinler de aynı fikirdeyiz sizinle. En kısa zamanda çocuklarımızın okula gitmesini biz de çok çok istiyoruz ve elbette Türkiye'nin çok büyük bir oranda aşılanmış olmasını, öğretmenlerimizin, çocuklarımızın, belki önümüzdeki günlerde 12 yaşa zaten indirilecek. Böylelikle biraz daha belki rahat edebileceğiz. Serhat Bey, çok teşekkür ederiz her şeyden önce.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu yayını kabul ettiğiniz için ve ruh sağlığı alanına önem verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Ne güzel şeyler yapıyorsunuz. Ne kadar kıymetli. Yolunuz açık olsun sizin de. Sevgili dinleyenlerimiz, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Serhat Nasıroğlu ile birlikteydik. Şimdi güzel bir eser var sırada. Yeni türkü dinlemeyi sever misiniz? Biz çok seviyoruz. Sarıl Bana.
Kaçarım kendi ellerimden. uçunca bütün kuşlar hep benden uzaklara. İçimde bir sızı bırakırlar. Gidince kuşlar bilmediğim yerlere, o ben değil kendimi anlayamam. Beyaz kuşlar göklerde dans ederken öyle, yine de beni bana çağırırlar. Ya kaybolursa seslerim karanlıktan yana, bırakma ne olursun, sarıl bana.
Sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle yayınımızın sonuna geldik. Leyla Kokusu burada nihayetleniyor. Tek umudumuz önümüzdeki hafta Leyla Kokusu'nun daha baskın bir şekilde stüdyodan tüm dünyaya yayılıyor olması olacak. Tolga Kökten vardı teknik masada. Didem Güner'i hazırladı programı. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın. Leyla Kokusu.